Podcast'inden herkese merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikteyiz. Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, siz de hoş geldiniz Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'ne.
Hoş buldum, sağ olun. Bülent Bey ile vergi reformlarını konuşacağız. Hazırsanız ben başlıyorum.
Hazırım ama vergi reformları, vergi çok tatlı bir alan değil. Çok da önemli bir konu tabii ki. Devletin varlığını, egemenliğini aslında gösteren bir konu vergi. Vergi, bir devlet varsa muhakkak vergisi olmalı, vergi alabilmeli ve etkin bir vergi politikası olabilmeli. Dolayısıyla çok çok önemli bir konudan söz ediyoruz aynı zamanda. Tatsız olmakla beraber önemli bir konu.
Bülent Bey, öncelikle Türkiye'yi ikinci yüzyıla götürecek projeler hazır mı?
Hazır, gerçekten hazır. Türkiye'nin ikinci yüzyılı başlıyor artık. İlk yüzyılını devirdik. Çok şükür Türkiye belli bir noktaya geldi ama ikinci yüzyılda Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşımak zorundayız. Yani Atatürk'ün o veciz ifadesiyle çağdaş uygarlık seviyesini aşmalıyız. Çağdaş uygarlık seviyesini yakalayıp aşmalıyız. Ve dünyayı kültürel olarak uygarlık yönünden biz yönlendirmeliyiz. Öyle bir Türkiye hedeflemeliyiz. Öyle mütevazı düşünmeye gerek yok. Biz bunu geçmişte yapabildik. Çok iddialı bir millet olduk. Yine yapabiliriz.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomiyi iyileştirmek adına nasıl bir vergi reformu oluşturdunuz? Ana başlıklardan bahseder misiniz?
Bu dönem çok farklı bir döneme giriyoruz. Bakın, dünyada çok farklı bir yapı söz konusu artık. Yani yeni dengeler var dünyada. Yeni denge arayışları var. Yani artık klasik bir tarım ekonomisinden, sanayiden bahsetmemiz mümkün değil. Hizmet sektörü çok çok farklılaştı. Yani dünyada o ekonomiyi anlatırken klasik tanımlarla, kelimelerle ifade edemiyoruz olayı. Çok daha farklı bir dünya söz konusu ve hızlı bir şekilde bir değişim söz konusu. Böyle bir dünyada, ekonominin çok hızlı değiştiği böyle bir dünyada, Türkiye'de de verginin daha farklı bir kavram olarak ele alınması gerekiyor. Yani vergi işte sadece vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek için kar edenlerden alınan, kazananlardan alınan bir para olarak düşünülmemeli. İnsanları vergi rahatsız etmemeli. Vergi artık eşitliği, adaleti sağlayan bir unsur haline gelmeli. Yani şu anda vergi çok büyük sıkıntı yaratıyor Türkiye'de. Kazanandan biz vergi almıyoruz. Çok vergi ödüyoruz Türkiye olarak. Yani birçok kişi farkında değil ama mesela sabahleyin kalktık, ışığı yaktık, vergi ödüyoruz. Musluğu açıyoruz, vergi ödüyoruz. Otomobilin anahtarını çalıştırıyoruz, vergi ödüyoruz. Ya da otobüse biniyoruz, metroya biniyoruz, vergi ödüyoruz. Her aşamada biz vergi ödüyoruz. Bu vergiyi öderken çok kazanan da aşağı yukarı aynı vergiyi ödüyor. Az kazanan da aynı vergi ödüyor. Halbuki biz harcama üzerinden değil, vergilerimizi esas olarak kazanç üzerinden almak zorundayız. Bunu başarabilmeliyiz. Çok kazanandan daha çok vergi almalıyız. Bunu yapabilmeniz. Şu anda biz harcamalardan vergi alıyoruz. Dolayısıyla eşitsizlik yaratan bir vergi sistemimiz var. Ve dolaylı vergiler, yani mesela gelir vergisi gibi, bu yıl kazancınız ne kadar? 1 milyon lira. 1 milyon lira üzerinden sizin örneğin 200 bin lira vergi vermeniz gerekir. Hayır, öyle almıyoruz biz. 1 milyon lira kazanandan tutup da 200 bin lirayı almıyoruz. Harcama yapan herkesten vergi alıyoruz. Bu ne oluyor? 200 bin lira kazanandan da aynı vergiyi almış oluyoruz. 1 milyon kazanandan da aynı vergiyi almış oluyoruz. Adaletsizlik yaratıyor. Teşvik etmiyor. Adaleti sağlamıyor. Dolayısıyla sıkıntı söz konusu şimdiki vergi sisteminde.
Siz peki burada nasıl bir formül ürettiniz?
Biz ekonomiyi teşvik edecek, üretimi teşvik edecek, daha fazla istihdam yaratacak, çalışma imkanı yaratacak gençlere bir vergi sistemi getirmek istiyoruz. Ve bunun da çok etkin olmasını sağlayacağız. Ama bunu yaparken de dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak yapmamız lazım. Yani dünyada ne gelişmesi var? Öncelikle teknolojik gelişmeler söz konusu. Dünyada ne var? Artık tarım ekonomisi, yani tarımda daha çok istihdam edilen nüfus kentlere göç ediyor. Kentte yaşamak istiyor. Kentte tüm imkanlardan istifade etmek istiyor. Kentli bir vergi sistemi oluşması gerekiyor artık. Bunları yapabilmemiz lazım. Göç eden nüfus, sürekli yer değiştiren nüfus, dijitalde alışveriş yapan, yani o sanal ortamda alışveriş yapan bir dünya oluşmaya başlıyor. Tüm bunları kavrayabilen, kaçırmayan bir şeye ihtiyaç var, yapıya ihtiyaç var. Şimdiki sistemlerde siz bu büyük firmalar var ya, markalarını söylemeyeyim reklam olmasın diye, ama onlar tekel konumunda maalesef. Şimdi oturuyorsunuz, internetinizi açıyorsunuz, onlardan sanal alışveriş yapıyorsunuz.
E-ticaret.
E-ticaret. Bunu bu firma Türkiye'den bir firma değil, dışarıdan tekel vaziyetindeki bir firma. Kazanç onlara gidiyor. Türkiye'nin de alabilmesi lazım. Halbuki ben bunun parasını ödüyorum değil mi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak? O zaman verginin de Türkiye'de kalması gerekir. Evet, kazanç orada oluşuyor. Kazancın önemli bölümü orada oluşuyor ama bu dünyayı, yani bizim gibi ulus devletleri sıkıntıya sokan bir sistem. Bunlara karşı da önlemler alabilmemiz lazım. Yani vergi gittikçe küreselleşen dünyada vergi de küreselleşiyor. Vergi de daha teknolojik hale geliyor. Bunu da kavrayan bir yapının olması lazım. Dolayısıyla vergi sistemini de buna uygun kurmak gerekiyor. Denetim sistemini de buna uygun hale getirmek gerekiyor. Vergi yapısını, anlayışını da tabii ki kavramlarını da buna uygun hale getirmek istiyor. Sil baştan doğru dürüst bir vergi sistemi oluşturmamız gerekiyor. Türkiye'nin ikinci yüzyılında, dünyanın bu yeni döneminde.
Yani daha mikro hale getireceksiniz.
Daha mikro ve makro. Yani hem olayın bütününü kavrayan, tüm dünyayı, küreselleşmeyi kavrayan, hem de yerel bazda daha etkin olan bir vergi sistemi oluşturmamız lazım.
Bülent Bey, Türkiye'de en çok şikayet edilen konulardan biri de karayolları vergileri. Ücretli yollara tünelleri uygulanan geçiş vergilerine ne olacak? Burada vergi indirimine gidilecek mi?
Evet. Şimdi bakın, bu yüzyılda en fazla üzerinde konuştuğumuz konu ne? Gençlerin özellikle talebini daha özgür olabilmek, dünyanın her tarafına gidebilmek, özgür yaşayabilmek, seyahat edebilmek değil mi? Her türlü imkandan istifade edebilmek. Özgürlük bu aslında, yani hapishanede olmamak değil. Dünyadaki nimetlerden, gelişmelerden, teknolojiden istifade edip dünyanın her tarafında istediğiniz şekilde gezebilmeniz, dünyayı görebilmeniz. Şimdi bu karayolları vergileri dediğiniz vergiler, işte şu yol paralı yol, şu köprü öyle, şu tünel öyle, bunlar bu özgürlüğü kısıtlayan unsurlar haline geldi. Özgürlüğümüzü kısıtlıyor, pahalı hale getiriyor. Bunların yok edilmesi lazım. Yani İşe bu açıdan öncelikle bakmak lazım. İnsanın, bireyin özgürlüğünü kısıtlayan bu vergilerin yok edilmesi lazım. Devlet bunları yapmakla mükellef zaten. Aldığı vergilerle bunları yapması gerekiyor. Tutup da ilave olarak bunlardan para alınması bu hizmet karşılığında, o benim, bana sorulmuş referandumla yapılmış bir iş değil ki benim özgürlüğüm kısıtlansın. Yapılmaması gerekir onların. Yani o köprülerin paralı olmaması lazım.
Siz iktidara geldiğinizde ücretsiz mi olacak?
Evet, ücretsiz olacak. Bizim bundan sonraki yatırımlarımızda bu tür ücretler söz konusu olmayacak.
Söz veriyor musun?
Bu yap işlet devret projeleri var ya, yap işlet projeleri. Bunlar İngiltere'den başladı. Geçen yüzyılda bu tür projeler yapıldı. Ama daha sonra bunlardan vazgeçildi. Sıkıntı olduğu görüldü. Hem ülke ekonomileri için sıkıntı getirdiği görüldü. Çünkü çok ağır yükler getiriyordu. Öyle teoride planlandığı gibi olmadı. Çok yükler getirmeye başladı. Bakın bizde de ne diyordu Sayın Erdoğan? Devletin cebinden tek kuruş çıkmayacak. Devletin cebinden de çok kuruş çıkıyor. Vatandaşın cebinden de çok kuruş çıkıyor. Ve mesela Çanakkale Köprüsü gibi ya da İstanbul'daki o 3. köprü gibi 1 liraya mal olması gereken o köprüler, bu yatırımlar 5 liraya mal oluyor. Abartısız. Ya da 15 liraya, yani abartmıyorum. Yani bu kadar pahalıya, maliyetli bir şekilde yapılıyor ve sonuçta bunu biz ödemiş oluyoruz.
Ve Japonlara vesaire borçlanıyoruz.
Borçlanıyoruz. Bir de işte özgürlüğümüzü sonuçta kısıtlıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunun özgürlük kısıtlaması tabii çok önemli bir boyut ama Antalya'da üretilen domatesin örneğin ya da Polatlı'da üretilen soğanın İstanbul'a gidinceye kadar o yollardan, köprülerden geçtiğini, tünellerden geçtiğini, Marmara Tüneli'nden, Avrasya Tüneli'nden geçtiğini falan hesaplayın. 5-6 katına varan maliyetler oluşuyor. Yani o Türkiye'deki enflasyonu da artıran, Türkiye'deki diğer maliyetleri de artıran çok önemli bir unsur haline geliyor. Çünkü paralı yollardan, köprülerden geçiyor bunlar. O dolayısıyla yediğimiz içtiğimizin de maliyetini artırıyor. Yani konuyu biraz daha böyle makro anlayabileceğimiz şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Teknik tarafına çok fazla girmeden. Ama hangi yönden bakarsanız bakın bu karayolları vergileri dediğiniz tırnak içerisinde vergiler maalesef hem özgürlüğümüzü kısıtlıyor hem hayatımızı daha da maliyetli hale getiriyor.
Bu ekranlardan da bir söz vermiş oldunuz. Siz iktidara geldiğinizde bu yollar, bu köprüler, bu tüneller ücretsiz olacak.
Ücretsiz olacak şöyle. Biz bu tür projelere başvurmayacağız bir kere. Bir. İkincisi de tabii ki bunun bazı mahkemelere gitmemizi gerektiren şeyleri var, prosedürleri var. Onları da yaptıktan sonra dediğiniz gibi ücretsiz hale getireceğiz. Yani hemen ertesi gün değil çünkü bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Londra mahkemelerine gidilmesi gerekiyor bildiğim kadarıyla çoğunda. Şu mesela Ankara'daki şehir hastanesi. Hiç gittiniz mi bilmiyorum şehir hastanelerine. Ankara'daki çok büyük 3000 yataklı. Hastaneler arasında gidip gelebilmek için taşıta ihtiyacınız var. Taşıt aracına ihtiyacınız var. Aynı hastanede bile olsanız, bir başka hastaneye gitmeseniz, aynı hastane içerisinde işte röntgen çektirmek ya da tahlillerinizi yapmak, vermek, almak. Ben bir gün 10.500 adım atmıştım. Aynı şeyde olduğu halde birkaç saat içerisinde bu vaziyette. Orada yürüyen merdivenler yapılmaya çalışıyor, şu bu yapılmaya çalışılıyor bunu gidermek için. Hasta halinizde yapamazsınız bunu.
Nerede? Yani elektrikli araçlar mı var?
Elektrikli araçlar var, akülü araçlar var. Bölümler halin arasında şey gidip geliyor, birilerini götürüyor, getiriyor. O kadar maliyetli hale gelmiş ki.
Hastane içi ulaşım bile pahalı diyorsunuz.
Ve bu hastane 25 yıl bizim sürekli o hastaneyi yapanlara para ödememizi gerektiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Orada ne kadar çok tahlil yapılırsa, ne kadar çok işlem yapılırsa onlar müşteri olarak adlandırıyor. Ne kadar çok hasta olursa onların çok işine geliyor. Dolayısıyla daha çok kazanıyorlar. Çünkü hastaneyi Sağlık Bakanlığı işletmiyor. Hastane işletmeciliğini hastaneyi yapan firma yapıyor. Dolayısıyla da hastalığı teşvik ediyorlar. Ondan para kazanmaya çalışıyorlar. Yani bir de bu tarafları var. Onun için bunları gidermek lazım. Yalnız bunları giderebilmek için de, çözebilmek için de Londra mahkemelerini yetkili kılmışlar. Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmaları yaparken Londra mahkemelerini maalesef yetkili kılmış. Tahkime gideceksiniz. Oralardan karar alıp tabii ki onları yapacağız. Ancak öyle çözebiliyorsunuz maalesef. Yani Türkiye'nin eli kolu bağlanmış vaziyette bu konuda.
Labirente takılıyorsunuz yani.
Ya aşılabilir bir labirent ama. Yani çünkü bu tür anlaşmalarda özellikle hukukta olduğu gibi bir şey söz konusuysa gabin durumu yani haksızlık söz konusuysa bu şey yapılabilir. Uluslararası mahkemeler tarafından da çözülebilir bir durum. Yani anormal bir anlaşma yapılmış. Türkiye'nin aleyhine çok açık bir şekilde aleyhine bunu gösterebiliyorsanız, anlatabiliyorsanız durumu çözebiliyorsunuz.
Son yıllarda yine tartışmalı konulardan biri de teknolojik aletlere gelen vergiler. Özellikle son 3 yılda teknolojik aletlere uygulanan gümrük vergileri fahiş fiyatlara ulaştı. Türkiye'deki vergilerden şikayet ettiği için insanlar yurt dışından telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlar getiriyor. Ancak gümrük vergileri, kayıt ücretleri de bunun önüne geçiyor. Sizin oluşturduğunuz planda gümrük vergileri nasıl düzenlenecek? Artık yurt dışından telefon satın almaya ihtiyaç kalmayacak mı? Teknolojik aletler Türkiye'de de küresel fiyatlara inebilecek mi?
Bakın teknoloji biraz önce bahsettim ya, çok önemli bir konu. Yani dünyayı belirleyen bir konu haline geldi. Yani ekonomileri de teknoloji belirliyor artık. Uluslararası rekabette teknoloji yarışı çok çok önemli. Yani bugün benim hep örnek verdiğim bir şey vardır konu. BASF diye bir kaset teknolojisi vardı. BASF isimli bir firma vardı. Siz hatırlamazsınız ama yani o geçen yüzyılın 1900'lerde SPK'da şeyde borsada hisseleri tavan yapmıştı. Çok karlıydı. Ama ertesi yıl CD çıktı. CD teknolojisi kaset teknolojisini yok etti. Firma kapanmak zorunda kaldı. Ama bugün CD de kullanmıyoruz. Flash diskler var ya da sanal ortamda bütün bilgilerimizi saklayabiliyoruz, değil mi? Daha farklı hale geldi. Yani çok hızlı bir şekilde değişiyor. Şimdi Türkiye gibi ülkelerin ya da başka ülkelerin teknolojideki yatırımları ne hale gelir? Yani yatırım, teknolojiyi yönlendirmemiz gerekiyor. Onun için teknolojiye çok yatırım yapılması lazım. Teknolojiyi, inovasyonu bilen bir eğitimli genç nüfus oluşturmamız lazım. Bunu tutup da yurt dışından gelen teknolojik ürünlere, bilgisayarlara, cep telefonlarına ağır vergiler yükleyerek yapamazsınız. Bu genç nüfus, Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bu genç nüfus avantajını kullanabilmemiz lazım. Biz muhafazakarı veya liberali, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, tüm demografik yapımızla, kültürümüzle teknolojiyi çok seviyoruz. Teknolojik ürünleri kullanmayı çok seviyoruz. Tutup da buna ağır vergiler getirmek Türkiye'nin, gençliğin önünü tıkamaktır bir taraftan da. Bu iyi bir eğitimle biz bunları yapar hale gelebilmemiz lazım. İnovatif bir Türkiye oluşturmamız lazım. Onun için bunları teşvik etmemiz lazım. Vergi kazanç üzerinden biraz önce söylediğim gibi alınmalı. Bu ürünleri pahalı hale getirerek kullanımını engellemek, özgürlük kavramına aykırı teknolojiyi kullanma ihtiyacında olan gençliği itmek anlamına geliyor. Bunu yapmamak lazım. Teşvik etmek lazım ve sizin de artık üretmeniz lazım. Çok kullanırsanız üretirsiniz. Türkiye futbolu çok iyi bildiği için oradan yine bir örnek vereyim. Yabancı futbolcuları transfer ediyorsunuz. Yabancı futbolcu iyi transferler yaparsanız sizin futbolcularınızla birlikte o futbolcular daha iyi, daha seviyeli bir futbol oynamaya başlıyorlar. Ama sadece ithalat yaparsanız, sadece yabancı futbolcuyla kendi futbolcunuzu, futbolunuzu yok ediyorsunuz. Teknoloji de böyle. Sadece teknoloji ithal etmeyelim ama önünde tıkamayalım. Kendi teknolojimizin, inovasyonumuzun artmasını eğitimle birlikte sağlayarak inovatif teknoloji üreten bir Türkiye haline gelmeliyiz.
Kemal Kılıçdaroğlu da her konuşmasında bunu vurguluyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti teknolojik gelişmeleri evet, takip etmek adına. Yani ama şöyle bir gerçek de var Türkiye'de. Global düzeyde popülerleşen bir cep telefonunu bir Türk gencinin alabilmesi için asgari ücretli bir gençten söz edersek 4 ay 5 ay çalışması gerekiyor. Bunu önüne geçebilecek misiniz? İktidar
ya, geçmemiz lazım. Yoksa bakın şu anda Türkiye'de ücretlerin %50-55'i asgari ücret seviyesinde. Ücretlerin %55'i asgari ücret seviyesinde. 8500 lira yani. Emeklilerin daha yeni bu hafta, dün gece çıktı meclisimizden. En az alacağı aylık 7500 lira oldu. 5500'den 7500'e çıkarttık. Ama 14 milyon emeklinin 9 milyonu 7500 lira alıyor. Şimdi bu çok önemli bir rakam. Yani 14 milyonun 9 milyonu 7500 lira emekli aylığı alıyor. Bu da asgari ücretin altında. Yani 10 bin liranın altında alan hemen hemen 13-14 milyon kişi oluyor emekli. Çok düşük ücretler var. Bu ne yapar Türkiye'yi? Yani hem çalışanların ücretlerinin asgari ücrete endekslenmesi, hem emeklilerin en az emekli maaşına ağırlıklı olarak yüklenilmesi Türkiye'yi bir köle ülkesi haline getirir. Yani biz Avrupa'nın, dünyanın kölesi oluruz. Onun için bir an önce bu ücret sistemini de değiştirmemiz gerekiyor. Onu değiştirebilmek için de üretim sistemini değiştirmemiz lazım.
O zaman siz değinmişken ben oradan bir soru sorayım size. En düşük emekli aylığına zam geldi. Ancak dediğiniz gibi 14 milyonu 9 milyonu. Diğer 6 milyonun ücreti sabit kaldı. Orada bir haksızlık ve adaletsizlik oluştuğuna dair eleştiriler var. Siz bunlara ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
Tabii çok net. Yani bir ülkede Türkiye gibi böyle nüfusun da, Türkiye çok büyük bir ülke aslında, yani Türkiye'de yaşayan göçmenlerle birlikte 90 milyonuz biz. Şimdi düşünebiliyor musunuz, böyle bir ülkede 90 milyon nüfusu olan bir ülkede, yaşayan bir ülkede asgari ücrete çalışanlar takılmış, emekliler de en az emekli maaşına takılmış vaziyette ağırlıklı olarak. Bunu aşamıyorsanız, geniş bir yelpaze söz konusu değilse çok büyük yanlışlıklar olur. Sosyal güvenlik sistemi ile sosyal yardım sistemi birbirinden farklıdır. Sosyal güvenlik sistemi ödediğiniz prim kadar size maaş bağlanmasını gerektirir. Sosyal yardım sistemi devletin siz muhtaçsanız size yardımcı olmasını sağlar. Şimdi ben çalışırken prim ödemişsem, aktüaryal hesaba göre bana benim ödediğimin belli bir katı kadar maaş vermek durumundadır. Şeye göre, sosyal güvenlik sistemine göre. Ben onun bedelini ödemişim çalışırken ödediğim primlerle. Ben sosyal yardıma muhtaç değilim ama beni sosyal yardıma muhtaç hale getiriyor. Şimdi bir kısmına zam yapıp emeklinin, bir kısmına yapmamak aktüaryal sisteme aykırı, sosyal güvenlik sistemine aykırı. Sen vatandaşına yardım etmek istiyorsan, dar gelirliye, sıkıntıda olana sosyal yardım sistemiyle yap. Niye sosyal güvenlik sistemini bozuyorsun? Primli ödeme sistemini bozuyorsun, aktüaryal sistemi bozuyorsun. Ben ne ödediysem ona paralel bana maaş bağla. Bir kısmına maaş, bir kısmının maaşına zam yapıp bir kısmını yapmamak bu sistemi bozar. Dar gelirliye yardım edecekse devlet, sosyal yardım sistemiyle yapmak durumundadır. Şimdi sosyal güvenlik sistemimiz bozulmuş vaziyette. Sosyal güvenlik kurumu bitmiş, iflas etmiş vaziyette şu anda. Bu sene hazineden alacağı yardım 1 trilyon lira. Sosyal güvenlik sistemi 582 milyon milyar olarak bütçelendi. Ama 1 trilyon liraya ulaşacak. Çok büyük bir rakam. Zaten birkaç trilyonluk bütçemiz var. Sosyal güvenlik sistemini de bozduk. Devlet kurumlarındaki mekanizmayı da bozduk. İşleyişi de bozduk. Sosyal yardım sistemini de bozduk. Hepsini birbirine karıştırdık. Tüm bunların düzelmesi gerekiyor.
Ben şimdi halkta tansiyon yükselten bir konuya geleceğim. Akaryakıt konusuna. Akaryakıta erişim de Türkiye dünyanın en pahalı ülkelerinden biri. Keza insanlar artık kendi araçlarıyla değil de toplu taşıma araçlarını kullanarak işe veya sosyalleşme ortamlarına katılmaya başladı. Hani daha pahalıya, yani maaşımın üzerine geçiyor benim kendi aracımla işe gitmek söylemleri oluştu. Sizin iktidarınızda akaryakıt kaç lira olacak?
Şimdi tabii ona hemen ezbere bir cevap vermem yanlış olur.
Bir
ama
şöyle,
akaryakıttaki şeyimiz şu, zihniyetimiz şu. Biz petrolü üretmiyoruz. Üreten bir ülke değiliz. İthal ediyoruz. Ancak çok pahalı bir şekilde bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla da bütün girdilerde kullanıldığı için, yani biraz önce verdiğim örnekte Antalya'daki domatesi İstanbul'a, Ankara'ya naklederken tabii akaryakıt kullanılıyor, öyle naklediliyor. Siz akaryakıtı pahalı tutarsanız domatesin fiyatı da artıyor. Geçim de zorlaşıyor, sıkıntıya giriyor. Enflasyonu da artırmış oluyorsunuz. Mümkün olduğunca akaryakıttaki o tüketim vergisini düşük tutmak gerekiyor. Enflasyonu yüksek tutmamak için. Ama bizim bütçemizde, bütçe kalemleri içerisinde bu akaryakıt tüketim vergisi, akaryakıt ve otomotiv üzerinden alınan vergiler çok büyük bir yer işgal ediyor. Bütçenin önemli bir bölümü bunlardan oluşuyor. Araçların ithali, satımından alınan vergileri, ondan sonra yıllık vergileri biliyorsunuz. Bunlardan oluşuyor. Bir de akaryakıt vergilerinden. Otomotiv ve akaryakıt bizim vergi sistemimizi, yani Maliye Bakanlığı kapatın, şeyden akaryakıttan ve şeyden aldığınız vergilerle, otomobilden alacağınız vergilerle idare edersiniz. O hale getirmişiz. Bunlar hem hayatı pahalaştıran, enflasyon yaratan, sıkıntı yaratan vergiler, hem de özgürlüğümüzü kısıtlayan, biraz önce konuştuğumuz gibi seyahatlerimizi zorlaştıran, yaşamımızı zorlaştıran vergiler haline geliyor. Sistemi onun için değiştirmemiz lazım. Biz akaryakıtı kaça indiririz onu söyleyemeyeceğim ama ucuzlatacağımızı, öyle bir sistem kuracağımızı net olarak ifade edebilirim.
Çok güzel. Otomotiv dediniz, ben de tam o konuya gelecektim. Otomotiv vergileri nasıl düzenlenecek? O ÖTV'de indirime mi gidilecek yoksa tamamen mi kaldırılacak?
Şimdi otomotiv de hızla değişen bir teknoloji. Aslında bu çağımızı, özellikle 1900'lü yıllardaki dünya düzenini ekonomik olarak etkileyen en önemli unsur otomobil. Yani otomobile göre yollar yapıldı, otomobil olduğu için daha hızlı bir şekilde gidilip gelinebildiği için uçak, havaalanı vesaire devreye girdi. Otomobillere göre yollarda restoranlar açıldı, iş yerleri açıldı, fabrikalar şehir dışında oldu. Gidip gelmek kolaylaştı. Otomotiv üzerine kurulu bir dünya var şu anda. Yani dünyadaki düzeni belirleyen teknolojiyi, belirleyen çok önemli bir unsur oldu. Bu çok katlı binalar da otomobilden yararlanarak yapıldı hep. Çünkü rahatlıkla şeyi sağlayabildik, ulaşımı sağlayabildik. Yeni dünya düzeni içerisinde zorluyor teknoloji. Daha farklı bir otomotiv söz konusu olacak, otomobil söz konusu olacak. Dolayısıyla yeni bir dünya otomobilin bir üst aşamasıyla mümkün olabilecek ekonomide. Ve vergilerin de çok farklı olması lazım. Bizim de bu otomobil konusunda daha inovatif olmamız lazım. Yani bizim devreye girip bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Dünyada yeni teknolojiler var. Abartmıyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Böyle dikey kalkış yapabiliyor. 90 derece açıyla hareket edebiliyor. Bunları başarabildi insanlar. Yani balkonunuza bir otomobil gelip konabilecek. Trafiği ona göre tabii oluşturacaksınız. Buna göre yeni bir ekonomi modeli oluşacak. Yavaş yavaş şeysiz, şoförsüz, kendiliğinden gidip gelebilen otomobiller olmaya başladı. Taksiler devreye girmeye başladı. Bu belki de şahsi otomobil devreden çıkaracak, herkesin kullandığı, anonim ama böyle bir iki kişinin binebildiği otomobiller haline getirebilecek. Toplu taşım imkanını geliştirebilecek. Bizim de bunlara hazırlık yapmamız lazım. Hem teknoloji yönünden hem şehirlerimizi ona hazırlamamız lazım. Bunlar masal değil. Ben 95 yılında cep telefonunu bilmiyordum. Türkiye bilmiyordu. O yıldan sonra öğrendik. Cep telefonu bugün hayatımızın vazgeçilmezi oldu, değil mi? Bunlar hayal değil, gerçekten hayal değil. Bunlar yakın zamanda gerçekleşecek konular. Yani bir merkezden yönetilen taksiler, gidip gelen ya da apartmanınızın önünden geçerken bineceğiniz otomobiller, şehir içerisindeki çok daha farklı bir yapı, bütün bunlar yakın zamanda oluşacak şeyler. 2030-35'lerde bunları görebileceğiz belki de çok yakında. Şu anda elektrikli otomobillerle özellikle şeyiz, uğraşıyoruz ama yakın zamanda öyle bir segmente de geçebileceğiz. Dolayısıyla vergilerin de bu kafayla düşünülmesi, oluşturulması gerekiyor. Yani biz daha farklı bir dünyayı bilerek, görerek ekonomimizi oluşturmak zorundayız. Ekonomiyi oluştururken de vergiyi de bu yeni teknolojik dünyaya uygun hale getirmek zorundayız. Dolayısıyla cep telefonundan falan alınan vergilerle bu işleri yapamayız. Mesela biz otomobilden çok vergi aldık. Şu anda otomobil sayımız yeterli değil. Daha yaygın olmalıydı otomobil. Toplu taşım da daha yaygın olmalıydı. Otomobil de daha yaygın olmalıydı. İkisini de başaramadık. Ağır vergilerle bunu yapamadık. Bu kadar vergi almasaydık belki İstanbul nüfusu, Ankara nüfusu bu kadar kalabalık olmazdı. Çok olmazdı. Bu kadar vergi almasaydık otomobilden, taşıtlardan belki taşrada yaşayan birçok insan orada yaşamaya devam ederdi. Onun için yanlış vergi politikaları
göçe
sürükledi. Dolayısıyla kentleşmeyi çok hızlı bir hale getirdi. Kentleşmenin hızlı hale gelmesi de güvenlikten istihdama kadar birçok alanda problem yaratıyor. Bunları görmemiz lazım.
Yine vergi demişken çok tartışılan bir vergi gündeme geldi. 6 Şubat depremleriyle birlikte halktan alınan deprem vergisine ne oldu diye bir soru işareti oluştu. Buna ne diyorsunuz?
Şimdi geçenlerde yine benim üyesi olduğum Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmüştük. Bir afet fonu oluşturuldu. Afet fonu oluşacak olan afetlerde, depremlerde özellikle hazır bir para oluşturulalım. O parayı kullanalım mantığıyla yapılan bir fon. Ama geçenlerde biliyorsunuz bir bağış kampanyası açılmıştı. O bağış kampanyasında toplanan 115 milyar lira var.
Evet.
Ve 115 milyar liranın oraya alınmasını teklif ettim. Çünkü çok büyük bir deprem var. Şu anda onunla karşı karşıyayız. Mağdur olan milyonlarca insan var. Milyonlarca evsiz var. Şu anda 2,5-3 milyon kişi ya da daha da fazla çadırlarda yaşıyor, konteynerlarda yaşıyor. Evlerine giremiyor bu deprem bölgesinde. Bu paranın da bu fona dahil edilmesini ve burada kullanılmasını istedim. Onu kabul etmediler. Anlamak mümkün değil. Evet biz depremlere karşı fonlar oluşturalım. Ama topladığımız paraları da rentable kullanalım. Niye kullanmıyoruz onu fonda? Anlamak mümkün değil gerçekten. Cevap veremediler. Cevabı yoktu. Ama böyle bir saçmalık yapıldı. O fon bu depremin dışında tutulmuş oldu. Depremlere karşı paramızın olması lazım. Ekonomimizin iyi olması lazım. Sağlam binalar yapmamız lazım. Yaşama alanları oluşturmamız lazım. Ama onun için de tutup da son anda şu anda getirdikleri istisnalardan ya da indirimlerden alınan vergiler var. Onlar üzerinden %10 vergi alındı. Haksız vergiler bunlar da. Yani tutup da planlı programını yapmış, teşvik ettiğiniz alanlarda şirketlerden vergi alıyorsunuz deprem için. Herkesten almıyorsunuz. Eşitliksiz, adaletsiz bir vergi zihniyeti devam ediyor dolayısıyla. Deprem için de aynı şekilde.
Bülent Bey, son olarak sizin iktidarınızda ekonomik anlamda nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız?
Ekonomik anlamda geleceğe dönük bir Türkiye ile karşılaşacağız. Ekonominin herkese hizmet ettiği, herkese eşit olarak fırsat tanıdığı bir ekonomik düzenle karşılaşacağız. Bunun olması lazım. Bakın, birkaç gün önce bir hadise oldu. Bizim 5-6 yıl önce, 2013 yılından itibaren galiba, Irak'la olan petrol ticaretimizin haksız olduğu, Kürdistan bölgesiyle yaptığımız ticaretin Irak hükümetinin aleyhine olduğu ortaya çıktı. Bu konuda da tahkimin verdiği karar, Londra mahkemelerinin verdiği karar, bizi 1,5 milyar dolar cezaya mahkum ediyor. 1,5 milyar dolar ödememiz gerekiyor ki devamı da gelecek bunun. Peki orada o ticareti yapan kim? Cumhurbaşkanının yakınları. Cumhurbaşkanının oğlu, eniştesi, kardeşi vesaire. Bunlar oturmuş şirket kurmuşlar. IŞİD'in petrolünü ve Kürdistan petrolünü almışlar. Bir yerlere satmışlar, para kazanmışlar. Bunun Türkiye'ye hiç ayrı olmamış. Bir kuruş ayrı olmamış. Şimdi bu eşitlikçi olmayan, adil olmayan bir ekonomik düzen. Padişahın çocukları olsa bunu yapmazdı. Türkiye'de padişahlık olsa onun çocukları, akrabaları böyle bir düzen kurmazdı. Ve bunun cezasını Türkiye ödeyecek. Siz ödeyeceksiniz, ben ödeyeceğim. Vatandaş ödeyecek bu 1,5 milyar doları, bizler ödeyeceğiz. Ama bundan kazanan kim oldu? Cumhurbaşkanının yakınları. Çocuğu, kardeşi vesaire. Böyle bir ekonomik düzen olmaz. Hukuksuzluk demektir bu öncelikle. Adaletsizlik demektir. Haksızlık demektir. Sistemsizlik demektir. Torpil demektir. Liyakatsizlik demektir. Biz böyle bir sistem kurmayacağız. Biz tüm vatandaşların, tüm Türk vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, eşit fırsat eşitliğine sahip olduğu ve kimsenin yatağa aç girmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye özlemi içerisindeyiz. Bunu kuracağız. Bunu kurmak hayal değil ki. Birçok ülke yapıyor bunu. Biz de yaparız. Niye yapmayalım? Türkiye'nin potansiyeli birçok ülkeden çok daha fazla. Türkiye bunu gerçekleştirebilir. Hayalden bahsetmiyoruz. Bizi izleyenlerin bir kısmı inanmayacaktır. Abi, siyasetçiler böyle söylüyorlar diyecek. Bu yapılabilir, gerçekleştirebilir bir konudur. Bunun peşinde koşmadıktan sonra yaşamayalım, siyaset yapmayalım, mücadele etmeyelim.
Cumhuriyet Halk Partisi bu potansiyeli ortaya çıkaracak mı?
O potansiyel var. O potansiyeli biz realize edeceğiz. Gerçekleştireceğiz. Yapacağız bunu. Ha, planlarımız var mı? Var. Tüm bunlarla ilgili olarak planlarımız var. Millet İttifakı olarak biliyorsunuz 240 sayfalık bir çalışmamız var. Orada birçok şey özetlenmiş vaziyette. Ya Türkiye'de plan program muhakkak yapılması gerekiyor ama plansız programsız olmakla beraber eşitlikçi olanım çalma çırpma zihniyeti olmasın yine Türkiye birçok ülkeyi geçecek şekilde ayağa kalkar. Bu kadar milyon genç işsiz olmaz. Bu kadar borçlu bir Türkiye olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Vaktimiz varsa. Biz Osmanlı'da ilk borcu 1800 hatırladığım kadarıyla 1854 veya 56'da aldık. Aradan 25 sene geçti. O borçlar tabii üretimde kullanılmadı. Saray yapıldı vesaire. O alınan borçlarla. Şeye gelindiği zaman 1877'lere 78-79'lara duyunu umumiye ilan edildi. Yani bizim vergilerimize ortak İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeler çıktı, geldiler. Bizim vergilerimize ortak oldular. Vergi sistemimize. Yani bizim egemenliğimize ortak oldular. Duyun umumiye ile sizin bize borcunuz var, onları tahsil edeceğiz dediler. En iyi gelirlerini, Tuzla gelirlerini, İpek böceği gelirlerini onlar aldı. Ve Türkiye duyun umumiye borçlarından 1954'tü galiba, tam 100 yıl sonra. Bakın ilk borcu aldığımızın 100. yılında kurtulabildik o borçlardan. Sadece borçtan kurtulmadık. Egemenlikten de o tarihte kurtulduk. Yani Türkiye Cumhuriyeti 1954'te o borçları ödeyerek duyun umumiyeyi yok etti. Öyle kolay değil. Yani 25 yılda aldığınızı 100 yılda ödediniz ve egemenliğinizi verdiniz. Türkiye'nin çok dikkatli olması lazım. Ekonomi politikalarının planlı programlı olması lazım. Şu anda da ağır bir borç yükü içindeyiz. Vatandaşlar olarak, devlet kurumları olarak. Ve sürekli olarak borçlanıyoruz. Yeni dönemde ekonomi çok daha ağır bir şekilde borçlanmayı gerektiriyor. Faizler çok yükseldi dünyada. Yükseliyor. 2000'lerin başında sıfır faizdi. Yani doların faizi neredeyse sıfırdı. Şimdi doların Amerika'daki faizi 5'e ulaştı. Bizim gibi ülkelere çok daha fazla. Bizi en son borçlandığımızda 9,5-10'a yakın dolar üzerinden borçlandık. Bundan sonra çok daha faizli, maliyetli borçlanacağız. Çok iyi planlı, programlı bir ekonomimiz olması lazım. Efendim böyle dine de aykırı olan, nasıl böyle diyor falan deyip geçilecek konular değil bunlar. Yani dinimize de aykırı işler yapıyor, kültürümüze de aykırı işler yapıyor bu zihniyet. Tüm bunları ortadan kaldıracağız. Yapılması gereken neyse, çalışılması gereken şekil, yöntem, program neyse o yöntemlerle Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Türkiye bu potansiyele sahip. Gençliğe bakın, sokaklara bakın. Aklı başında okumuş bir yan insan var. Bunlarla yaparız biz. Yapacağız da.
Bülent Bey, o zaman ben size çok teşekkür ederim sorularımızı yanıtladığınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Podcast'inle de vergi reformları dedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seslendik. Gelecek bölümde görüşmek üzere.